Avustralya'da ilk gün konusunda yaptığımız programlar dizisinde bugün Taçura'da, Victoria'da küçük bir köy olan Taçura'da yaşayan Ahmet Ateş'le görüşeceğiz. Kendisi 85 yaşında olmasına rağmen orada hala çiftçilik yapıyor. Ahmet Bey merhaba.
Merhaba Özden Hanım.
Sizin buraya Avustralya'ya ilk geldiğiniz güne sizi götürmek istiyorum. O günü hatırlıyorsanız nasıl hatırlıyorsunuz?
Avustralya'ya ilk geldiğimiz günü hiç hatırlamama kimin elindeki? Çünkü o günlerin hatırası bizim için tarih sayılır. Ben Avustralya'ya ilk geldiğimizde tabii 1969'da geldik. Gelirken tabii Sydney'e indi uçağımız. Oradan biz Melbourne'a gelmemiz gerekiyordu. Çünkü amcamın oğluyla buluşmamız gerekiyordu. Söyledik, bizi Melbourne şehrine gönderdiler. Havalanına inince bizi Kıbrıslı bir hanımcız karşıladı. Orada sordu bize, sizin adresinize göndereceğim sizi, bir taksiye bindireceğim dedi. Oradan bizi bir taksiye bindirdi, gönderdi. Taksi bizi adrese getirdi, kapıyı çaldı taksi şoförü. Bir koca karı çıktı, yaşlı bir hanım. Bir şeyler konuştular. Anladım ben herhalde dedim, bizim amcaoğlu buradan çıktı mı ne yaptı? Netice adam geldi, bekleyin dedi, işaret etti. Sonra yanı bölümdeki bir evi çaldı kapıyı. Oradan iki tane Türk hanımı çıktı. Konuştular. Benim hanım pirelenmeye başladı. Ya dedi, söyle şu adama bizi bir şeye götürsün. Bizi hükümet getirdi. Hükümetinle ilgili ilgimiz var. Bizi oraya götür, bir yere götürsünler. Çoluk çocuk kökte gibi oldu falan dedi. Dedim ki hanıma, ya ben biliyor musun ki söylemeyi? Şimdi hanımım Türkiye'de köyde yaşadığı için Ankara'ya göçtük. Sadece Ankara'da elçiliğe kadar gidip gelecek kadar dünyayı gördü. Tabii beni bir şeyler biliyor zannediyor o bir eş olarak.
Söyle şu adama diyor, siz de yeni gelmişsiniz, daha birkaç saat olmuş ineli. İngilizce konuşmuyorsunuz ama ona göre siz her şeyi bilirsiniz.
Şimdi hanımlar da köylü hanımların da eşini bilen kişi bilir. Netice oradan amcamın oğlunun çalıştığı fabrikaya tarif etti o hanımlar bizi. Bindik arabaya, bizi fabrikaya götürdüler.
Orada buluştunuz amcanızın oğluyla.
Orada amcaoğluyla buluştuk, evine getirdi. Netice bizi bir hafta falan misafir etti, bir ev kiraladık. Ondan sonra hayat devam etti, devam ediyor.
Ta oradan buraya geldiniz.
Evet.
O ilk günlerde Avustralya'da sokakta yürürken, arabayla bir yere giderken ne düşündünüz, ne hissettiniz?
Ne düşündük biliyor musun? Dünyaya yeni gelen çocuk ne kadar bilir, ağlamadan başka bir şey bilmez. Bizim de dünyamız değişti. Her şey yabancı. Nereye baksak bir tuhaflık görüyoruz. Ama geldiğimizde seviniyoruz. Avustralya'ya geldiğimizde seviniyoruz. İleride aydınlık olacağını biliyorduk. Tabii Avustralya'ya gelince General Motors'da bir zaman çalıştıktan sonra bir an evvel 5-10 kuruş daha fazla para kazanmak amacıyla bu şeye geldik. Benim şimdiki yaşadığım Taçura'ya taşındık. Orada domates ekmeye başladık. Derken bir de komşumuz var Avustralyalı. Bizim çocuklarla çok ilgileniyorlar. Yaşlılar bunlar. Çiftlik evinde. Onun telefonunu kullanıyor böyle telefon edeceğimiz zaman. Bir gün Kazım konuşuyor adamla, ben de bir şeyler yapıyordum. Kazım kaşı gözü duruyor, daralıyor, bunalıyor. Dedim ki ne diyor bu adam? Adam diyor ki dedi, ya sizin dedeleriniz bizim dedelerimizi öldürüyor. Bak size biz iş verdik, hükümetimiz yardım ediyor, traktör aldınız, makine aldınız filan diyor dedi. Dedim ki oğlum, adama söyledi ki ya biz buraya çalışmaya geldik. Yani biz sizin gibi gemilere bombaları yükleyip de Türkiye'yi işgal etmeye gelmedik ki. Avustralya'yı işgal etmeye gelmedik ki. Sizin adamlarınız bizim memleketimizi işgal amacıyla geldi. Dedelerimizle karşı koydu. Suç bizde mi diyeyim? Kazım bunları aktardı. O adam ne dedi biliyor musun? Ya senin baban İngilizce bilse Canberra'ya gider, parlamenter olur demiş.
Çok doğru ama ne güzel bir yanıt vermişsiniz.
Evet, evet. Kazım tabii bizim ilk elimiz, iki gözümüz oldu. Hmm. Onlar daha hemen gelir gelmez okula başlayınca bir sene içerisinde sat pat bize yardımcı olmaya başladı. Elhamdülillah hala da yardımından istifade ediyor.
Peki yalnızlık veya korku hissettiğiniz anlar oldu mu? Sürekli böyle iyi bir yere geldik duygusu mu vardı, yoksa bize ne olacak diye aklınızdan geçiyor muydu?
Özlem Hanım, Avustralya'da tabii ülkemizden mesafe açıldığı için muhakkak ki özlem çektik. Parklara yayan gidiyorduk. Orada oturuyorduk bir kenara, çocuklarımız eğlenirken, oynarken biz de hanımımla dertleşiyorduk. Tabii kederlendiğimiz dönemler de oluyordu ülke özleminden dolayı. Ama Avustralya'ya geldiğimizde hiçbir zaman pişman olmadık. Pişman olacak da bir duruma düşmedik. Tabii insanlık hali, gurbetin ne kadar bir sözü var. Hani ya, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diye bir deste var. Hmm. Çok kederli bir deste. Hmm. Etkilendiğimiz oldu. Sırf özlem halinde yaşadık. Ama mutluluğumuz oldu tabii baştan sonuna kadar.
Peki küçük bir kasabada kendi dilinizi, kendi kültürünüzü yaşatmak zor oldu mu?
Hayır, hayır. Yaşantımıza hiçbir mani olan olmadı. Yani bizi horlayan birine rastlamadık.
Peki siz hala çiftçilik yapıyorsunuz, hala bir şeyler yetiştiriyorsunuz. Heh. Bu toprak aşkı, bir şey yetiştirme aşkı nasıl bir şey?
Biz toprak çocuğuyuz, köyde yaşadık, köyde büyüdük. Şehire indik ama hiçbir zaman köy halimizi içimizden atamadık. Toprakla uğraşan insanların toprağa karşı duyarlılığı vardır. Kökenimiz, mayamız da toprak. Toprak insanın sıkıntılarını alıyor. Ben şehirde sıkılmaya başladım. Hanımıma dedim ki ben bir toprak alacağım. Sen ister gel ister gelme. İstediğin zaman yanımda durursan gece de olsa seni ben Melbourne'a götürürüm. Ama yeter ki bana mani olma, sıkıntı verme dedim. Öylece o pazarlık üzerine yaşıyor. Dilerse geliyor, dilerse gelmiyor.
Ay ne güzel. Ne güzel.
Bazen meydan okuyor. Ben bu arayı yetiştirdim, şimdi ürün almaya başladım.
Ne yetiştirdiniz, ne yapıyorsunuz?
Ceviz yetiştirdim. Ceviz? 110 dönümlük bir arazi aldım. Hı-hı. Üzerine 5300 fidan diktim. Meyve vermeye başladı.
Basbayağı ticaret için ceviz yetiştiriyorsunuz ki 80 yaşından sonra büyük bir cesaret doğrusu Ahmet Bey. Herhalde çok zor olmuştur başlangıçta ama meyvesini almak da güzel olsa gerek.
Muhakkak ki ufak tefek sıkıntılar oluyor ama iyi tarafı çok. Moral buluyorsun, zaman harcıyorsun, zamanını güzel geçiriyorsun. Keşke benim gibi her yaşlı böyle bir kenara yerlese de mutlu olsa. Her yaşta herkes bir şey yapabilir. Yaşlandım diye bir kenara çekmek kendinin ölümünü beklemektir. Ya ölümü unutsan işe, bir şeye başla yani.
Yaşlılık diye bir kenara çekilip oturmaması gerek insanın, doğru.
Evet, evet. Hatta mazeratlık yapmaya başlıyor. Toruna, torbaya kumanda etmeye başlıyor. Evin tadını kaçırıyor. Beni ailem özlüyor. Buraya geliyorum, 5 gün burada duruyorum, 3 gün Melbourne'da duruyorum. Böyle gelip giderken bir değerim arttı benim.
Sahiden öyle olur.
İnan ki böyle askerden yeni gelenler,
karşılar
bizim analarımız, bacılarımız koşarlardı, sarılırlardı. Efendim ona bir zaman tanırlardı, bir değer verirlerdi.
Olurdu.
Ya durmadan hanımın yanında durursan geçime, işine mi dahil edeceksin?
Siz aynı zamanda evlilik nasihatı da verdiniz bugünkü söyleşide. Çünkü iki yaşlı kişi oturup birbirine münakaşa edip anlaşmazlık yapacağına, siz beğendiğiniz çiftlik hayatındasınız, eşiniz şehirde, arada bir beraber gidip geliyorsunuz ama rahatsınız. Yani kimse kimseyi esir etmiyor. Bu çok önemli.
Doğrusu Allah'a razı olsun, eşim sabırlı bir kadın. O beni daha yeni evlendiğimiz haftalar gibi takip eder. Saygısı, sevgisi var. Ben de herhalde altında kalmıyorum. Mümkün olduğu kadar fikrimi danışırım, işimi danışırım. Ne kadar güzel mutluluk. Mutluluğun kıymetini bilmeyenler de var. Yani birbirimizin kıymetini fertler, komşular, millet olarak bilmeye mecburuz. Birbirimizi fikren sıkıntıya sokmanın ne anlamı var? Yani farklı fikir birbirimize hasim olma anlamına gelmez. Sen öyle düşünüyorsun, ben böyle düşünüyorum. Zorla ikna etmeye de kalkmayacaksın kişileri. Aile de böyle, aile bireyleri de böyle. Yani evde dikte olmanın alemi ne yani? İlla ki ben şunu istiyorum, benim dediğimi yapmıyor. Ufak ufak bir bakıyorsun, kırıyorsun, aileler paramparça oluyor. Anlayamıyorum. Bir kere kendimizle barışmaya mecburum. Ben ne yapıyorum? Neyim ben? İyi bir düşünmemiz lazım. Karşıdaki insanı üzmek üzere konuşmayacaksın. Onun gönlünü almak üzere konuşacaksın.
Ahmet Bey, Tanrı herkese sizin gibi yaşlanmayı nasip etsin. Böylesine hayat dolu olmayı nasip etsin. Sanırım o Shepperton veya Taçura'daki sizin komşu doğru söylemiş. Eğer siz İngilizce biliyor olsaydınız eminim parlamentoda bugün siyasetçi olabilirdiniz.
Ben hem fikir adamına saygılıyım, fikrini dinlerim. Hem de fikir verebilecek duruma geldim. Biz yüksek tahsilli falan değildik. Okuma yazmamız bile yoktu. Kendi kendimize öğrendik. Ama olduğumuz yerde hiçbir zaman durmayı istemedik ailece. Sizleri de Allah başımızdan eksik etmesin. Siz de görev yapıyorsunuz, hizmet yapıyorsunuz. Bunlar bir hizmettir insan için. İletişim kuruyorsunuz toplumuna. Sıradan bir olay değil. O da bir meslek işi. Allah herkesi doğru hakikat yolundan ayırmasın. Beni dinleyen, SBS Radyosu'nu dinleyen herkese teşekkür ederim. İşlerinde hayırlı, başarılı temenni ediyorum.
Her yaşta herkes bir şey yapabilir. Yaşlandım diye bir kenara çekilmek ölümü beklemektir. Hatta bir kenara çekilen insanlar evin tadını kaçırıyor. Halbuki ben askerden yeni dönen er gibi karşılanıyorum diyen Ahmet Ateş ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Onun söylediği en güzel şeylerden birisi de şuydu. Birbirimizin kıymetini bilmeye mecburuz. Birbirimizi fikren sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Bir kere kendimizle barışalım. İşte onu dinlerken Nazım Hikmet'in Anadolu insanını anlatan o şiirini hatırlamamak mümkün değil. Hani topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve Keloğlan'dır dediği o şiir. Ahmet Ateş'i de dinlerken topraktan öğrenip kitapsız bilmenin ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz.